Ayrım 6.
Diğer yandan İbrahim bu üstünlüğü tanımaktadır. Zira ona ondalık vermektedir ki bu bağlılığın bir işaretidir. Burada kelimenin feodal anlamına yakın gerçek bir ünvan söz konusudur. Ancak şu kadar var ki, buradaki ünvan manevi bir ünvandır. İşte İbrani geleneği ile büyük ilk gelenek arasındaki kesişme noktası da burasıdır. Burada söz konusu edilen mübarek kılma, açıkça bir manevi etkinin iletişimidir ki, İbrahim de buna katılacaktır. Kullanılan ifade tarzı İbrahim'i doğrudan doğruya Yüce Allah'la irtibata geçirmektedir. Aynı İbrahim, onu daha sonra Yehova olarak isimlendirecektir. Dipnot, Tekvin 14/22. Şayet Melkitsedek İbrahim'den üstünse bu, Melkitsedek'in tanrısı olan, yüce olanın Elyon, İbrahim'in tanrısı olan her şeye gücü yetenden, Şadday, daha üstün olması nedeniyledir. Diğer bir ifadeyle bu iki isimden birincisi diğerine nispetle daha üstün bir özelliği temsil etmektedir. Ayrıca konunun en çok önemli olan ve herhalde bugüne kadar hiç açıklanmamış olan tarafı ise El Elyon kelimesiyle Emanuel kelimesinin sayısal değerlerinin eşit olmasıdır. Dipnot, bu isimlerin her birinin sayısal değeri 197'dir. Bu ise Melkitsedek rivayetini mecus hükümdarlara bağlamaktadır ki, bunun anlamını daha önce açıklamıştık. Dahası şuna da dikkat çekilebilir. Melkitsedek'in rahipliği El Elyon'un rahipliğidir. Hristiyan rahipliği ise Emanuel'in rahipliğidir. Şayet El Elyon, Emanuel ise, o zaman bu her iki rahiplik bir ve aynı şeye işaret eder ki, zaten Hristiyan rahipliği de ekmek ve şarap evharistiyasına sahip olması hasebiyle, o da gerçekten Melkisedek nizamına uygun bir rahipliktir. Dipnot, bu tamamen yukarıda açıkladığımız şeyin doğrulanmasıdır. Ancak geleneğe katılma her zaman bilinçli olmayabilir. Bu durumda dahi gerçek manevi tesirleri olduğu gibi aktarabilir. Ancak bu durumda inisiyatik hiyerarşide herhangi bir sınıfa aktif dahil olmayı beraberinde getirmez. Yahudi-Hristiyan geleneği iki farklı ruhbanlık kabul etmektedir. Birisi Harun'un nizamına uygun olandır, diğeri ise Melkisedek nizamına uygun olandır. Bu ikincisi birinciye nispetle daha üstündür. Nasıl ki Melkisedek'in kendisi İbrahim'den üstünse, İbrahim'den Levi kabilesi, ondan da Harun ailesi çıkmıştır. Dipnot, verilen bilgiden hareketle buradaki üstünlüğün, Yeni Ahit'in eski ahide olan üstünlüğüne tekabül ettiğini söyleyebiliriz. İbranilere Mektup 7/22. Burada neden Mesih'in din adamı kabilesi olan Levi kabilesinden değil de bir hükümdarlık kabilesi olan Yuda'dan doğduğunu açıklamak gerekmektedir. Bakınız aynı yer 7/11-17'ye. Ancak bu konuyu açıklamak bizleri işlemekte olduğumuz mevzudan uzaklaştırır. Yakub'un 12 oğlunun neslinden gelen 12 kabilenin organizasyonu, tabii olarak manevi merkezlerin 12 teşekküllerine dayanmaktadır. Bu üstünlük Aziz Paulus tarafından açıkça ifade edilmiştir. Ve denilebilir ki, ondalık alan Levi dahi İbrahim vasıtasıyla ondalık vermiştir. Dipnot, İbranilere Mektup 7/9. Burada söz konusu iki tür rahiplik üzerinde daha fazla durmayacağız. Ancak Aziz Paulus'un şu sözünü de nakledelim. Ve burada Levili rahipliğinde fani olan adamlar ondalık alıyorlar, fakat orada yaşamakta olduğuna şehadet edilen bir zat alıyor. Dipnot, İbranilere Mektup 7/8. Melkisedek olan bu yaşayan adam, ebedi olarak var olan İbranice Leolam Manu'dur. yani kendi çevrimi boyunca manvantara ya da özellikle yöneticisi olduğu dünyanın ömrü boyunca var olan. Bu nedenle o atasızdır, zira onun kökeni insan dışıdır. Çünkü bizzat kendisi insanın prototipidir. O gerçekten de Tanrı'nın oğlu suretinde yapılmıştır. Zira o yapmış olduğu kanun gereği bu dünya için ilahi kelimenin ifadesi ve suretidir. Dipnot: İskenderiyeli Gnostiklerin Pistis Sofyası'nda Melkisedek, ebedi ışığın büyük alıcısı diye tavsif edilir. Bu da yine doğrudan doğruya ilkeden çıkan ışınla akledilebilir ışığı alan ve onu kendi sahası olan yeryüzüne yansıtan Manu'nun fonksiyonu ile uyuşmaktadır. İşte bu yüzdendir ki Manu'ya Güneş'in oğlu denmektedir. Daha başka dikkat edilecek noktalar da var. Mesela Mecus hükümdarların rivayetinde birbirinden farklı üç şahıs görmekteyiz ki bunlar inisiyatik hiyerarşinin üç başkanıdır. Melkitisedek rivayetinde ise bir tek şahıs görmekteyiz, ancak kendisinde her üç işlevi birleştirebilecek bir durumdadır. İşte bu yüzdendir ki kimileri Adonitsedek, yani adaletin efendisi, bu ismin bir çifti olan Kohentsedek ve Melkitsedek, yani adaletin hükümdarı şeklinde bir ayrım yapmaktadırlar. Bu üç özellik, Brahatma, Mahatma ve Mahanga işlevleriyle irtibatlandırılabilir. Dipnot: Melkitsedek ile ilgili daha başka gelenekler de vardır. Bunlardan birine göre, Melkisedek 52 yaşında Melek Mikail tarafından yeryüzü cennetinde takdis edilmiştir. Buradaki 52 sembolik sayısı, diğer yandan Hint geleneğinde önemli bir rol oynamaktadır ki, bu sayı Veda'nın toplam anlamına tekabül ettiği kabul edilir. Hatta bütün bu anlamlara tekabül eden Om, tek ecelisinin farklı telaffuz şekillerinin mevcut olduğu söylenmektedir. Her ne kadar Melkitsedek sadece üçüncü özelliğin bir ismi olsa da, genellikle diğerlerine de teşmil edilerek kullanılır. Diğerlerine nispetle o ismin özellikle kullanılmış olması ise, onun işlevinin daha çok dış aleme yönelik olması, yani doğrudan tecelli eden taraf olması nedeniyledir. Diğer yandan, alemin hükümdarı ifadesiyle adaletin hükümdarı ifadesi sadece hükümdarlık iktidarına doğrudan işaret etmektedir. Diğer yandan aynı zamanda Hindistan'da Dharma Raja ismine de rastlamaktayız ki bu ismin sözlük mukabili Melkitsedek'le aynıdır. Dipnot: Dharma Raja adı veya daha doğru bir ifadeyle ünvanı Mahabharata'da aynı zamanda Yudhishthira içinde kullanılmaktadır. Ancak özellikle ölülerin yargılayıcısı olan Yama için kullanılmıştır ki, Manu ile olan yakın irtibatına daha önce işaret edilmişti. Şimdi Melkitsedek isminin tam olarak ne anlama geldiğine bakalım. Adalet hükümdarına ait vasıflar terazi ve kılıçtır. Bunlar hüküm meleği olarak bilinen Mikail'in nitelikleridir. Dipnot: Hristiyan ikonografisinde Melek Mikail hesap günü temsillerinde her iki vasfıyla yer almaktadır. Bu her iki amblem de sosyal düzende idari ve askeri işlevleri temsil eder ki, bunlar kşatriyaların görevleridir ve hükümdarlık iktidarını meydana getiren iki unsurdur. Bunlar da hiyeroglif olarak İbranice ve Arapça hak kelimesinin kökünü oluşturan iki özelliktir ve bu kelime aynı zamanda hem adalet hem de hakikat anlamlarına gelmektedir. Dipnot: Eski Mısır'da da aynı şekilde me veya maat aynı zamanda hem adalet hem de hakikatti. Yargılama esnasındaki tartının bir kefesinde onu, diğer kefesinde ise kalbin hiyeroglifi olan bir vazonun olduğunu görüyoruz. İbranice'de hok, ferman anlamına gelmektedir. Mezmurlar 2/7. Öyle ki bu kelime çeşitli eski halklarda hükümdarlığa işaret etmek için kullanılmıştır. Dipnot, bu hak kelimesinin sayısal değeri 108'dir ki temel çevrimsel sayılardan bir tanesidir. Hindistan'da Shiva tesbihi 108 tanecikten müteşekkildir. Tesbihin ilk anlamı alemlerin halkasını sembolize etmektedir ki bu var olan mertebelerin veya çevrimlerin birbirleriyle olan sebep-sonuç bağı ile bağlılıkları anlamına gelmektedir. Hak, adaleti yani terazi ile sembolize edilen dengeyi sağlayan kuvvettir. Oysa kuvvetin kendisi kılıçla sembolize edilmektedir ki, hükümdarlık kuvvetinin gerçek rolünü karakterize eden de budur. Dipnot, bu anlam şayet modernler bunun zahiri, uç anlamını fazla kötüye kullanmamış olsalardı şu formülde özetlenebilir. Hukukun hizmetindeki güç. Diğer yandan manevi düzende order ise hakikatin gücüdür. Ayrıca bu hak kökünün daha yumuşatılmış bir şekli de vardır ve burada manevi güç, maddi gücün yerine geçmiştir. Bu hak şekli açıkça hikmeti temsil etmektedir. İbranice'de hokmah. Öyle ki bu daha çok manevi otoriteye tekabül ederken, diğeri hükümdarlık iktidarına tekabül etmektedir. Bu durum söz konusu birbirine tekabül eden formların benzer anlamlarla kan kelimesinin kökeninde olmasıyla da doğrulanmıştır. Kan kelimesi çeşitli dillerde iktidar veya güç anlamına ve bilgi anlamına gelmektedir. Dipnot bakınız Lezoterizm de Dante 1957 sayfa 58. Kan özellikle manevi ve akli iktidardır ve hikmetle aynıdır. Kohen yani İbranice'de rahip kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Ve kan maddi iktidardır. Bazı kelimelerin sahip olma fikri ve özellikle de kain kelimesi de bu köktendir. Dipnot, Orta Asya halkları tarafından başkanlara verilen bir ünvan olan han kelimesi belki aynı kelime köküne dayanmaktadır. Bu kökler ve onlardan türeyenler başka sonuçlara ulaşmaya da imkan sağlamaktadır. Ancak biz daha çok doğrudan kendi çalışmamızla ilgili olanlar üzerinde durmalıyız. Bundan önce belirtilenleri tamamlaması bakımından İbrani Kabalası'nın Şekina hakkındaki ifadelerine tekrar bakalım. Şekina, aşağı alemde 10 sefirotun sonuncusu ile temsil edilmektedir ve Malkut yani hükümdarlık olarak isimlendirilmektedir. Bu isimlendirme üzerinde durduğumuz konu itibariyle açıklanmayı hak etmektedir. Ancak bundan da önemlisi, Malkut kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılanlar arasında Tisedek yani doğru olan da vardır. Dipnot, Tisedek aynı zamanda Jüpiter'in de adıdır ki nitekim onunla irtibatlı olan meleğin adı Tzadkiel melektir. Burada Melkitisedek ismiyle olan benzerlik zira buna sadece bir el eklenmiştir ki bu ek bütün melek isimlerinin tamamının sonunda yer almaktadır. Üzerinde durmayacak kadar açıktır. Hindistan'da aynı gezegenin adı Brihaspati'dir ve o da semavi baş rahiptir. Malkut kelimesinin bir diğer eş anlamlısı sabattır ve buradaki dinlenme fikri de aslında barışa tekabül etmektedir. Ayrıca yukarıda da gördüğümüz gibi bu isim bizzat Şekina'nın kendisiyle aşağı alemle irtibat kurduğu zahiri yönünü temsil etmektedir. Malkut ve Tisedek kelimeleri ya da hükümdarlık, dünyanın yönetimi ile adalet kelimeleri arasındaki bu benzerlik özellikle bizzat Melkitisedek kelimesinde de vardır. Burada sefirotik ağacının orta sütunundaki dağıtılan ve dengeleyen adalet söz konusudur. Bunu sol sütunda yer alan rahmetin karşıtı ve gazabın özelliği olan adaletten ayırmak gerekir. Zira bunlar iki farklı özelliktir ve zaten İbranice'de bunlara tekabül eden iki farklı kelime mevcuttur. Birincisi için sedeka, diğeri için ise din kelimesi. Bunlardan en kesin ve tam olanı birinci anlamdaki adalet kelimesidir ki, bu kelime denge veya uyum fikrini içerir ve sıkı sıkıya barışla bağlantılıdır. Malkut, yukarıdaki nehirden gelen suların toplandığı haznedir. Yani bol bol yayılan bütün feyezanların, manevi inayet ve etkilerin bir haznesi. Dipnot P. Vuillo, La Cabale Juive, Cilt 1, sayfa 509. Bu yukarıdaki nehir ve inen sular çok ilginç bir şekilde Hindu geleneğindeki semavi Ganga'ya atfedilen rolü çağrıştırmaktadır. Ayrıca Shakti'nin, ki Ganga onun bir tezahürüdür, Shekina ile benzer özellikleri vardır ki, herhalde bu onların ortak bir özelliği olan ilahi işleve sahip olmalarıdır. Semavi suların haznesi, bu dünyadaki manevi merkezle aynıdır. Pardes'in nehirleri oradan çıkmaktadır ve oradan dört asli yöne doğru yol alırlar. Yahudilere göre bu manevi merkez Siyon tepesidir ve onu alemin kalbi olarak isimlendirirler. Zaten bütün kutsal topraklar için bu ifade kullanılmaktadır ve onlar için bu tepe bir bakıma Hindulardaki Meru'nun veya Perslerdeki Alborj'un karşılığı mesabesindedir. Dipnot Samirilerde aynı rolü Gerizim Dağı üstlenmiştir ve benzer adlara sahiptir. Takdis edilmiş dağ, ebedi tepe, mirasın dağı, Tanrı'nın evi ve meleklerin toplanma çadırı, Şekina'nın ikametgahı olarak adlandırılmıştır. Aynı zamanda Eden'in bulunduğu ve tufanın suları altında kalmayan ilk kadim dağ, Har Kadim olarak da kabul edilir. Yehova'nın kutsal toplanma çadırı, Şekina'nın ikametgahı, tapınağın kalbi olan kutsalların kutsalıdır. Tapınağın kendisi Siyon'un, Kudüs'ün merkezidir. Nasıl ki kutsal Siyon İsrail toprağının merkezi ise ve İsrail toprağının da dünyanın merkezi olduğu gibi. Dipnot S. Vuillo, La Cabale Juive, Cilt 1, sayfa 509. Bu durumu daha da ileri götürebiliriz. Burada sayılanları ters yönde ele alarak bu sıralama yapılabileceği gibi, tapınaktaki toplanma çadırından sonra toplanma çadırı içindeki ahit sandığı ve ahit sandığı üzerinde Şekina'nın tecelligahı iki kerubim arasında şeklinde her biri peş peşe manevi kutbun yakın temsili olur. İşte Dante'de Kudüs'ü manevi merkez olarak bu şekilde takdim etmektedir ki bunu başka bir yerde açıklama fırsatımız olmuştu. Dipnot, Lezoterizm de Dante 1957 baskısı, sayfa 64. Ancak bu açıkça Yahudi bakış açısını terk ettiğimiz andan itibaren bir anda sembolik bir hal almakta ve kesinlikle belli bir yer anlamını artık taşımamaktadır. İlk geleneğin adaptasyonu amacıyla belli şartlar çerçevesinde teşkil edilen diğer bütün tali manevi merkezler, daha önce de gösterdiğimiz gibi yüce merkezin bir suretinden ibarettir. Siyon, gerçekte sadece tali bir merkez olabilir. Ancak bununla birlikte bu benzerlikten hareketle yüce merkezle sembolik bir ayniyet kurabilir. Kudüs de isminin işaret ettiği gibi gerçek Salem'in bir suretidir. Sadece İsrail toprağından ibaret olmayan kutsal toprakla ilgili daha önce söylediğimiz ve de söylemeye devam edeceğimiz şeyler onu zahmetsizce anlamayı sağlayacaktır. Bu konuda kutsal toprakla aynı anlama gelen diğer bir ifade ise yaşayanların toprağı ifadesidir. Açıkça ölümsüzlük ikametgahı anlamına gelmektedir. Öyle ki tam karşılığı dikkate alınacak olursa, yeryüzü cennetine veya onun sembolik benzerlerine tekabül etmektedir. Ancak bu aynı isimlendirme tali derecedeki kutsal topraklar için de kullanılmıştır. Mesela özellikle İsrail toprağında olduğu gibi. Rivayete göre, yaşayanların toprağı yedi toprak içermektedir. Bayvoyo bu konuda şunu aktarmaktadır. Bu toprak Kenan'dır, zira orada yedi halk vardır. Dipnot, La Kabbale Juive, cilt 1, sayı 116. Şüphesiz bu, sözlük anlamı itibarıyla doğrudur. Ancak sembolik anlamda bu yedi toprak, mesela İslam geleneğinde de olduğu gibi, yedi Dvipa'ya da tekabül edebilir ki, Hindu geleneğinde onların ortak merkezi Meru'dur. Bu konu üzerinde ileride duracağız. Aynı şekilde eski dünyalar veya bizden önceki yaratılışlar, nasıl ki Edom'un yedi hükümdarı şeklinde tasvir ediliyorsa, buradaki yedili sayının tekvindeki yedi günle bir ilişkisi vardır. Burada tesadüf olmaktan çok daha öte, Kalpa'nın başından günümüze kadar sayılan yedi Manu çağlarıyla çok çarpıcı bir benzerlik vardır. Dipnot, bir Kalpa tam 14 Manvantara içermektedir. Vaivasvata, mevcut Manu bu Kalpa'nın yedincisidir ve Shrishveta Varaha Kalpa veya beyaz yaban domuzu çağı diye adlandırılır. Başka bir ilginç uyarı ise şudur. Yahudiler Roma'ya Edom adını verirler. Oysa gelenek Roma'nın yedi hükümdarından da bahseder ki, bunların ikincisi yani şehrin kanun yapıcısı olarak kabul edilen Numa, Manu isminin hecelerinin tam bir tersine okunuşuna sahiptir ve aynı zamanda Yunanca bir kelime olan ve kanun anlamına gelen Nomos ile de benzerlik arz etmektedir. Burada Roma'nın yedi hükümdarının bir yönüyle belli bir medeniyet için söz konusu yedi Manu'nun farklı bir temsilinden başka bir şey olmadığı düşünülebilir. Aynı şekilde Yunanlı yedi bilge de benzer şartlar dahilinde yedi Rişi'nin temsilidir ki bizden önceki çevrimin bilgelikleri bunlarda birleşim halindeydi. 7. Luz ya da ölümsüzlük ikametgahı. Yeraltı dünyasına ilişkin rivayetler birçok halkta görülmektedir. Burada hepsini toplamaya niyetimiz yok. Kaldı ki bir kısmının bizim şu anda üzerinde durduğumuz konuyla doğrudan bir ilgisi yoktur. Bununla beraber genel olarak bunları ele aldığımızda bu mağaralar kültünün şu veya bu şekilde iç mahal veya merkezi mahal fikriyle daima bir bağlantısı vardır. Ve bu durumda mağara sembolü ve kalp sembolü birbirine çok yakındır. Dipnot, mağara ya da in, kalbin içini temsil etmektedir ki bu varlığın merkezi olarak kabul edilmiştir. Ayrıca alem yumurtasının içi olarak da kabul edilmektedir. Diğer yandan Orta Asya'da olduğu gibi Amerika'da ve belki de daha başka yerlerde gerçekten de inisiyatik merkezlerin içerisinde asırlarca varlıklarını sürdürmüş oldukları mağaralar ve yeraltı mağaraları var. Ancak bunun dışında bu konuyla alakalı aktarılan her şeyde fark edilmesi pek de güç olmayan bir sembolizm tarafı vardır. Hatta bu inisiyatik merkezlerin tesisi için yeraltı mekanlarının seçimi, sadece basit bir korunmadan çok bir takım sembolik düzene göre olabileceğini düşünebiliriz.